Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile uygun
değil. Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba. TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım istiyoruz bugünkü hayatın seslerine. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere program boyunca. Yine hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz bir başka iletişim yolu. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini buralardan da takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin İlk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Başını alıp kaçıp giderse olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez. Gitsin bakalım kolay söyle. Bekledi git, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. Ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi? Dur bakalım döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi, kimse. Şey oldu ama kimse ölmedi.
15-13'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Çocuklarımızın günümüz iletişim ortamında en sık kullandıkları ve bu nedenle pek çok olumsuzluklarla karşılaşma riski olan mobil iletişim ortamlarından söz edeceğiz. Hemen konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara Çocuk Koruma Birimi, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Betül Ulukol bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte evde, okulda, otobüste, dolmuşta kafalarını kaldıramaz hale geldi. Ne yazık ki çocuklarımız, gençlerimiz, hatta bazı büyüklerimiz de diyebiliriz. Sanal iletişim her yerde hakim olmaya başladı. Ev içi iletişimde bile kullanıyoruz artık neredeyse. Bilinçsiz ve hatalı kullanım tabii ki çocuklar ve gençler açısından önemli tehditler oluşturuyor. Şimdi onları bekleyen riskler neler? Bu konuda sorunlar neler acaba?
Önce davet için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Bu konu gerçekten çok farkında olmadığımız bir sorun. Çünkü bu kadar aslında işimize hem çok yarayan hem dünyaları avucumuzun içine getiren bir şeyden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda da bütün o dünyadaki riskleri de avucumuzun içine getiren bir şeyden bahsediyoruz. Ve hepimizin çocuğunun elinde cep telefonu var. Hepimizin elinde cep telefonu, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız. Artık onlarsız bir hayat düşünemez hale geldik. Eskiden telefon yalnızca telefon işlevi görüyordu. Şimdi artık bütün dünyayı avucumuzun içine getiriyor. Bu o dünyadaki şiddet ortamını da aslında bizim avucumuzun içine getiriyor demek. Aynı zamanda çocukların istismarla karşılaşmasını kolaylaştırıyor demek. Daha kolay bir yol çünkü bu. Bütün bunların ötesinde pek çok kandırmalar, işte paralar, pullar vesaireler bu telefon aramalarıyla çalınabiliyor ya da bu tip yasa dışı işler söz konusu olabiliyor. Bunların dışında çocuklar sürekli bu cep telefonlarının getirdiği, işte yeni telefon çıktı, yeni bir yazılım yüklemek gerekti, teknoloji değişti vesaire gibi sebeplerle tüketimi çok körüklüyor. Yani bir telefonu bir seneden daha uzun süre kullanmıyor bir grup çocuk. Erişkin de öyle, biraz önce sizin de vurguladığınız gibi. Bunların da hepsinin dışında cep telefonlarının doğrudan alet olarak, mekanik olarak çocukların sağlığını zarar verebilecek bazı etkilerinin olduğu söyleniyor. Bu bir takım radyo frekans dalgaları yayıyor ya da işte radyo frekans dalgaları demeyelim de onları aslında
radyasyona maruz kalıyorlar.
Radyasyon da değil, radyasyon aslında bu dalgaların insan sağlığına kesinlikle zarar verdiği bilinen kısmı. Ama onun dışında başka farklı frekanslarda dalgalar yayıyorlar. Aynen bu fön makinalarında olduğu gibi, mikrodalga fırınlarda olduğu gibi. Bunlar da çocuğun sağlığına zarar verme riski taşıyan şeyler. Bir de bu baz istasyonların insan sağlığına hem çocuk hem erişkin zararı olabileceği ifade ediliyor. Bugün çok net kesin gösterilmiş işte sigara vardır. Çok kesin kanser yapıyordur ya da zararlıdır diyebildiğimiz. Bunun gibi birkaç şey daha var. Cep telefonları da buna aday. pozisyonları da, istasyonları da buna aday. Hiç kimse bu elektromanyetik kirlilik için evet kesinlikle şunu yapıyordur diyemiyor. Çünkü bazı çalışmalar var bunu kanıtla gösterebiliyor, bazıları var gösteremiyor. Hı hı. Ama
ilerleyen hayır, yıllar gösterecek
kesinlikle
belki.
Hayır diyebilmek için elimizde yeterli kanıt yok. Çocuklarımızı böyle bir riske atmaya değer mi? Elbette değmez ama bunu da bizlerin de farkında oluyor olmamız lazım.
Evet. Peki Türkiye'deki çocukların durumu ne acaba? Öyle bir araştırma var mı ya da sizin gözlemlediğiniz, bildiğiniz?
Şöyle Türkiye'de özellikle cep telefonu, mobil ortamlarla ilgili değil ama internette çocukların nasıl zaman geçirdiği, hangi aktiviteleri yaptığı, ne sıklıkla internete girdiğine ilişkin Avrupa'nın da bir parçası olan bir araştırma yürütülüyor aslında. Hı-hı. Zaman zaman bu update ediliyor, tekrarlanıyor. Rütü'nün zaman zaman bu kullanımla ilgili, cep telefonu ya da internet kullanımıyla ilgili çalışmaları oluyor. Bunlar gösteriyor ki bizim en azından internet üzerinden konuşursak, mobil bağlar üzerinden değil belki, hani biraz daha küçük bir alanı mobil bağlar, çok hızlı bir artışımız var. İşte 30 milyonken internet, hı hı, kullanıcısı 45-46 milyona çıkıyor 2 sene içinde.
Ciddi
yani
bir artış.
Çok hızlı, evet, artıyor. Yine internete bağlanan birey sayısında çok hızlı artış var. Yani internet, bu biraz önce saydığım hatlar.
Bunların hepsi de bilinçli kullanıcı tabii, değiller tabii
kesinlikle,
ki.
Kesinlikle, kesinlikle. Hem kişi sayısı artıyor, hem kullanılan alet sayısı artıyor. Bu arada bildiğiniz gibi işte internetin hızı çok arttığı için çok daha fazla dataya çok daha hızlı ulaşmak, hı hı, söz konusu olabiliyor. İşte artısı var ama eksisi de var.
Eksisi var. Tabii denetimlerin yapılmadığı internet kafeler var. Oralarda da bu az önce bahsettiğimiz risklerle karşı karşıya gençler ve çocuklar.
Şöyle internet kafeler de bir ihtiyaçtan doğan bir şey yani.
Ama denetimleri yok.
Asıl önemli olan, evet, işte. Denetim yok ve aslında onlar da denetlenmek istiyorlar. Geçen sene bir toplantı yapmıştık. Yine bu mobil ağlar vesaire nasıl çocuklar için daha faydalı olur, nasıl daha az zarar verici olur, hı hı, gibi. Çünkü zararlarını ya da potansiyel biliyoruz. İnternet kafecilerin kurdukları derneklerin başkanları dediler ki biz de denetlenmek istiyoruz.
Evet.
Biz de kontrol edilmek istiyoruz. Çünkü hiç kimse istemez ki kendi kurduğu, ekmeğini kazandığı düzenin içinde bir takım insanlar zarar, hı-hı, görsün. Belki farkında değiller, belki fark ediyorlar ama ihmal ettikleri bir takım şeyler nedeniyle çocuklar zarar görüyor. Kesinlikle denetlemek gerekiyor. Ama bütün bunların ötesinde çocukları eğer korumak istiyor isek, ellerinden telefonlarını alalım, internet erişimlerini azaltalım ya da keselim ya da sınırlı alanlara erişimlerini sağlayalım, çözüm değil.
Nedir çözüm?
Çözüm iç disiplin.
Hı hı.
Çocuğun interneti hangi amaçla kullandığını biliyor olması gerekiyor. Ne kadar süre internette kalması gerektiğini biliyor olması lazım.
Ama hani, bilmiyorlar.
Bu neden kaynaklanıyor? Bu aslında erişkinden kaynaklanıyor, bizlerden kaynaklanıyor. Hı hı. Bugün için söylenen, bilmiyorum dinleyicilerimizin çocuklarının durumu nedir ama bugün için söylenen 2 yaşından önce çocukların ekrana maruz kalmaması gerektiği. Hı hı. Buna televizyon dahil, telefon dahil, bilgisayar dahil.
Evet.
Yani çocuğunuz 2 yaşından sonra televizyonla tanışırsa ya da ekranla, telefonla tanışırsa bunu annenin babanın kontrolü altında hangi amaçla kullanmak gerekiyorsa kullanıp ondan sonra kaldırıp diğer aktivitelere geçebiliyorsa insanlar. Biraz önce bahsettiğiniz gibi Öbür odadaki çocuğunuza elinizdeki telefonla mesaj gönderip hadi yemek hazır gel demiyorsanız o çocuk da o telefonu...
Ki artık o raddede ne yazık ki böyle kullanılıyor. Evet. İnsan hayatını kolaylaştırırken toplumsal gelişime de katkı sağlıyor belki ama sorun ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor ne yazık ki.
Bu arada yalnız şu var, onu da vurgulamak lazım. Şimdi Amerika'nın ve Avrupa'nın bu tip aletlere ya da bu tip iletişime farklı bakışı var. Amerika birazcık daha yasakçı gidiyor. Hı hı. Yasaklayalım, filtreler koyalım, işte erişimi engelleyelim vesaire. Sanki biraz Türkiye'de öyle Amerika örneği gibi gidiyor. Fakat Avrupa'nın benim daha çok hoşuma giden daha insani bir yaklaşımı
nedir
var.
Nedir o?
İletişim bir haktır. İnternet kullanmak da bir haktır. Çocuk telefonu da kullanır, interneti de kullanır. Ama onu öğretmek zorundasınız. Ve çocuğa güvenli internet ortamı sağlamak zorundasınız.
Tamam, belki evde bunun sınırlamasını, kısıtlamasını getirebileceksiniz ama başlarken bölümümüze demiştik ki sadece evde değil otobüste, dolmuşta. Oralarda nasıl engelleyeceğiz? Kişisel koruma önlemleri var mıdır uygulayabileceğimiz?
Şöyle, var elbette. Bu cep telefonlarının işte biz, yani ben de bu işle az çok ilgiliyim ve bir şeyler biliyorum. Hı hı. Ama benim de bilmediğim, hatta bu işin benden daha fazla içinde olan arkadaşlarımın da bilmediği bir şeyi, işte geçen sene bahsettiğim Mobil Dünya'da çocukların güvenliği sempozyumunda öğrendik. Mobil operatörler, hem yani Türkiye'deki bütün mobil operatörler diyeyim, isim vermeyeyim, her birinin çocukları internet ortamında koruyabilecek filtreleri varmış aslında. Bu filtreler var ve bu filtreleri almak paralı falan da değil. Ama reklam yapılırken ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok internete bağlanırsanız o kadar iyi olur diye reklam yapılıyor ama hani bizim böyle de filtrelerimiz var diye reklamlar yapılmıyor ne yazık ki. Biraz belki yasak sağmak gibi.
Yani, peki sizin dernek olarak bu yönde çalışmalarınız var mı?
Evet, şöyle, yine Avrupa Birliği'nin sayısal ajanda, dijital ajanda 2020 diye bir başlığı var. Bunun altında Avrupa'da 2020 yılına kadar dijital ortamda artıları eksileri neler olabilir, neler bekliyoruz, neleri öngörerek hangi tedbirleri almalıyızla ilişkin bir uygulaması var. Bir programı var daha doğrusu. Onun Türkiye ayağında çocukların çevrim içi güvenliği ile ilgili kısmın başkanlığını ben yapıyorum. Neredeyse her ay toplanıyoruz. Bir ekibimiz var. Kimi zaman yabancı konuşmacılarla, kimi zaman yerli konuşmacılarla, işte sempozyumlar, oturumlar, paneller, bu tip aktivitelerle hem profesyonelleri aydınlatmaya çalışıyoruz, hem halka yönelik olarak bir takım bilgilendirme ve farkındalığı artırma çalışmaları yapıyoruz ama çok çalışmamız gerekiyor.
Evet.
Ve çok kişinin çalışması gerekiyor.
Evet, bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor gerçekten.
Evet.
Çünkü çok önemli. Ailelere de sizin de az önce bahsettiğiniz gibi büyük görevler düşüyor. Her zaman olduğu gibi.
Evet.
Örneğin bir de daha değinemedik tabii. Pek çok boyutu var ama bir de kredi kartlarıyla yapılan alışverişler var.
Tabii.
Özellikle
tabii.
Çocukların bu oyunlar konusunda yaptıkları alışverişler var ki bu da tehlikenin bir başka boyutu. Tabii ki.
Bir nevi dolandırıcılık oluyor bazen. Çünkü hiç fark etmeden çocuğun ikna edilerek işte dünya kadar paranın alınması söz konusu olabiliyor ne yazık ki. Ama şöyle bir şey var. Yani bu hep risklerden bahsediyoruz. Bu çok insanın doğasında bir şey belki. Yani kendini korumak, evladını korumak adına. Ama yeni nesil de işte Z kuşağı dediğimiz nesil. Bizler dijital göçmeniz artık.
Hı hı.
Yani biz göçtük geldik bu dünyayı, bilmiyoruz, içine doğmadık. Oysa bizim çocuklarımız bu dünyanın içine doğdular.
Evet.
Ve onların öğrenme şekilleri, öğrenme hızları aynen dijital ortamın hızına paralel neredeyse.
Evet, hani dediniz ya 2 yaşına kadar tanıştırmamak lazım hiçbir ekranla diye. O 2 yaşında tanıştığı andan itibaren işte içine doğmuş şekilde evet, gayet evet, evet, başarılı bir şekilde kullanmayı sürdürecek.
Bir de gençlerin mutlaka tüketici değil, üretüketici deniyor artık. Hı hı. Üretici olması gerekiyor bu sistemde. Çok şey
bunun
üretebilirler.
Bunun için de bilinç gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla ailelere de yine her zaman olduğu gibi büyük sorumluluklar, görevler evet, düşüyor. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara Çocuk Koruma Birimi, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Betül Ulukoldu konuğumuz. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu stüdyolarında. Sevgili dinleyiciler, tarım, gıda ve bahçecilik sektörünü bir araya getiren Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı Berlin'de başladı. Bu yıl 81.si düzenlenen fuarı, gıdacılık sektörünün gündemini ve tartışılan konuları sevgili Cem Dalaman'la konuşacağız. Cem Dalaman hattımızda, hemen merhaba diyelim kendisine.
Merhabalar, dinleyicilerimize de saygılar, sevgiler.
Teşekkür ediyoruz Cem. Evet, alanında dünyanın en büyüğü olan bu fuarla ilgili genel olarak vereceğin bilgiler neler, neler aktaracaksın bizlere?
Evet, sen de söyledin. Berlin'deki Yeşil Hafta Fuarı, gıda branşının dünyadaki en önemli buluşma noktası fuarı. Gıdanın dışında tarım ve bahçecilik alanındaki gelişmeler de tanıtılıyor. Yeni ürünler, teknolojik olanaklar tanıtılıyor. 10 gün sürüyor fuar. Bu alanda aktif olan firmalar mallarını satıyorlar. Anlaşmalar imzalanıyor. FAS'ın konuk ülke olduğu fuara aralarında birkaç Türk şirketinin de bulunduğu, toplam 65 ülkeden 1660 şirket katılıyor bu yıl. 81. kez düzenleniyor. Yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor önümüzdeki pazar gününe kadar. Bunlar tabii hepsi sektör temsilcisi değil. Normal ziyaretçiler de fuara gelebiliyorlar ve burada ilk defa tanıtılan ürünleri bir nevi testten geçiriyorlar. Ziyaretçilere katılımcı ülkelerin ürünlerinden örnekler sunuluyor. Nitekim bu yıl ilgi çeken ürünlerden biri mesela somon balığından yapılmış döner kebabı. Fuar alanında tanıtılıyor. Dinleyicilerimizin çoğunun bildiği gibi Almanya'da döner en çok tüketilen fast food. Hamburger ve sosisten daha fazla yeniyor. Klasik bildiğimiz etten yapılan dönerin yanı sıra geçen yıllarda vejetaryen döner yapılmıştı, vegan döner yapılmıştı, piyasaya sunulmuştu. Geçen yaz dondurma döner satışa başlandı. Bu yılki Yeşil Hafta'da da somon balığı döneri yenilik olarak sunuluyor.
Evet. Peki Cem, tarım, gıda ve bahçecilik alanındaki ticari ilişkilerin ötesinde bu fuar özellikle gıdacılık alanında kamuoyunda tartışılan konuların aynası olarak da biliniyor. Bu yılın en önemli konuları neler acaba?
Evet, Yeşil Hafta tarımla ilgili politikacıları da bir araya getiriyor. O yüzden de çok önemli bir platform esasında. Fuarda 300'ü aşkın konferans var, sempozyum var. Besin ve sağlık konuları ele alınıyor. Dünya nüfusu sürekli artarken işte insanların gıda güvencesi nasıl sağlanabilir? Bunu yaparken doğal kaynakları ve iklime nasıl gözetmemiz gerekir? Bu gibi sorular konuşuluyor. Bunun dışında tabii kitlesel hayvan yetiştirme yöntemleri çok eleştiriliyor. Türkiye'de de aynı şekilde hayvancılıkta kullanılan büyüme hormonları çok eleştirilen bir konu, çok tartışılan bir konu. Bu avantaj sağlıyor ama dolayısıyla buna paralel ucuz et ürünleri Avrupa pazarına ya da Türkiye'de de aynı şekilde et pazarına girerken birçok üretici bundan olumsuz etkileneceğine inanıyor. Bunlar gıda fuarında Yeşil Hafta'da konuşulan, tartışılan konular.
Evet, Yeşil Hafta fuarında birçok yeni ürünün tanıtıldığından söz ettin. Fuar kapsamında sunulan ürünler arasında senin dikkatini çeken ne vardı?
Evet, demin bahsettiğim işte o somon balığı döneri çok komik bir hikaye ama bakalım tutacak mı tutmayacak mı. Onun dışında bir sürü şeyler var. İşte Avustralya kangurusundan biftek, Afrika'dan ilk defa Avrupa piyasasına gelen meyve birası. Suudi Arabistan'dan hurmalar, toplam 100 bin kadar ilgi çekici ürün var. Fakat benim kısaca bahsetmek istediğim, fuar öncesinden başlamak üzere Berlin'de çok sükse yapan bir ürün ve o ürün arkasındaki isim Mustafa Demirtaş. Berlin'de genç bir yatırımcı. Dışarıya servis yapan lokantalardaki israf konusuna geliştirdiği alternatif ile esasında pek de yeni olmayan ama Almanya için yeni olan bir hizmette çok konuşulan bir isim. Demirtaş, lokantaların dışarıya servis yaparken kullandığı kağıt ya da plastik tabak, çatal bıçak yerine bir zamanlar Türkiye'de de revaçta olan sefer tası ile yemek taşıma kültürünü Almanya'ya taşıyor şu günlerde. Sefer tası Türkiye'de maalesef giderek kaybolan bir gelenek. Halbuki kullananlar hatırlayacaktır. Çok pratik bir olaydır. Soğuk ya da sıcak yemekler okula, iş yerine taşınılır. Sonra da eve götürülüp tekrardan kullanılır. İşte bu usulü burada yaşama geçiriyor şimdi Mustafa Demirtaş. Kurduğu çevre dostu sefer tası ağ konusunda çok kısa bir süre içinde Berlin'deki 10 restoranı ikna etmeyi başarmış. Bu konuda anlattıklarını birlikte dinleyelim Mustafa Demirtaş'ın.
Karşılaştığım bir istatistik oldu. Yemek paketlerinde kullanılan kamış, plastik şişe, kapak, plastik çatal %50'sini aşağı yukarı oluşturuyor denizlerde bulunan çöpün. Ve bu çöpler 450 yıl zaman içerisinde ancak bölünüyorlar ve mikroplastik olarak balıklara geçiyorlar. Ve biz de bunu balıklarla yediğimiz zaman bizim de vücudumuza geçiyor. Film kiralarsınız ya, aynı ona benzer bir sistem oluşturmayı planlıyoruz. Restorana gittiğiniz zaman sipariş verdiğiniz menü size direkt bu kutuda takdim edilecek. Siz bu kutuyu eve götürüp yemeğinizi hiçbir çöp oluşturmadan tükettikten sonra kutuyu 7 gün içerisinde bize üye olan restoranlardan herhangi birine geri götürüyor olabileceksiniz. Bunun için de sadece bir sefer üyelik bilgilerinizi ilk gittiğiniz restoranda sisteme girdikten sonra gayet rahat bir şekilde bedelsiz olarak bu kutuyu kullanıyor olabileceksiniz.
Belki de fast food yerini sefer taslarına bırakacak. Ne dersin sevgilice?
Evet, belki sefer tası Almanya üzerinden tekrardan Türkiye'de de eski günlerine, eski modasına ulaşır. Berlin böylece en azından gıda fuarı, yeşil hafta fuarı bu bağlamda bir işe yaramış olur.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kal.
İyi yayınlar.
Gönülde yağmur yağmur boran olunca akar canın yüzümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli dil gizli gizli dil gizli gizli bahçenin gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle giden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli, yol gizli gizli, yol gizli gizli. Kirpiklerin ok ok yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy gel gizli gizli gel gizli gizli gel gizli gizli gel gizli gizli thank you.
Cihaz keyif demek, biliyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek, yemek. İşimiz gücümüz yemek, yemek.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Sevgili Özgür Aksu'na şefimiz yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldin sevgili Özgür.
Hoş bulduk,
Özgür.
Merhabalar.
Geçen haftadan söylemiştik mutfakta. Evet. Püf noktalarından söz edeceğiz. Hani güzel yemekler yapmanın, güzel şeyler ortaya çıkarmanın püf noktalarından. Ama nereden başlayacağız?
Çok geniş, genel anlamda söylersek aslında mutfakta başarı. Yani olay burada. Çünkü sadece mutfakta başarı yemek yapmak değil, o mutfağı koordine etmek. Ya da bazı zor durumlardan
evet,
da kurtulmak.
Şimdi yemek yaparken ya da işte pasta börek yaparken ortaya şöyle devasa bir bulaşık çıkar.
Neler neler çıkıyor, neler neler. Biz de onları anlatalım dedik. Bir taraftan da faydalı bilgiler verelim. Belki de ipuçları ya da doğru bildiğimiz yanlışlar varsa onları düzeltelim diye birkaç bir şey hazırladım.
Tamam.
Detaylıca. Onlardan bahsedelim. Örneğin yaptığımız yemekler bazen bizi hasta eder. Ve bunun niye hasta ettiğini bilmeyiz. Mesela yemeklerin soğuması için yaptıktan sonra kapağını açık bırakırız. Kapağı açık bıraktıysak eğer ortam tozlu bir ortamsa ya da biraz da mikroba yakın bir ortamsa o havadaki mikroplar yemeğimizin içine girer kapağı açık olduğu için ve ortam sıcak olduğu için çok çabuk ürer ve bir anda bakteri oluşmasına sebep olur ve farkına varmadan o mis gibi yemeğimiz bizi hasta eder.
Yeah,
evet. O yüzden yemekleri soğuturken kapağını açık soğutmuyoruz. Hep şu söylenir.
Ama bazılarının da kapağının aralık olması gerekiyor. Hani renginin sararması için, kararmaması için.
Tamamen açık, açık olmasın istediğimiz. Heh. Tamamen. Yani evet. Azıcık olabilir ama tamamen açık bırakmamakta fayda var. Mesela şey söylenir, sıcak yemek dolaba konmaz denir mesela. Yok, konulabilir. Onunla ilgili bir problem yoktur.
O sanki dolabı bozar diye.
Oradaki mantık şu. Eskilerden bugüne gelen sıcak bir ürün olduğu zaman makine daha fazla çalışır. Yani buzdolabı ve elektrik sarfiyatını arttırır. Mantık odur aslında.
Bozulmaz yani.
Yemek
o da
bozulmaz.
Hayır,
fatura bozulur.
Makine de bozulmaz.
Bozulmaz, fatura bozulur. Yani eskilerden bugüne gelen bir şey o. Ama herkes tabii yanlış yönlendirildiği için hep öyle düşünüyor. Yemek bozulur. Ya niye korkutmak için yapılmış
evet.
zamanında?
Evet.
Halbuki öyle bir şey yok. Biz koyuyoruz mesela hızlandırmak amaçlı bir problem de olmuyor. Doğrama tahtaları mutfakta bir bakteri problemidir. Çapraz bulaşıkı denilen bir şey var. Mesela tavuk, kırmızı et ve ekmek. Mesela bunların üçünün ayrı ayrı tahtalarda yapılması lazım. Biz ama evde tek tahtayla yapıyoruz her şeyi.
Evet.
Tahta olarak kullanmak yine problem. Tahta çizildiği zaman bıçakla aralarına girenleri çıkartmak imkansız. Makineyi de koyamıyoruz. Bunun kolay yolu sirke ve limondur. Bildiğiniz limonun posasını birazcık açıp böyle limonla ovarsanız tahtayı aralarını dezenfekte eder ve sirke akıtırsanız üzerinden yıkadıktan sonra o da bir nevi dezenfekte sağlar. Ama artık çok daha hijyenik olan kesme tahtaları çıktı.
Evet.
Camından tutun da özel maddelerine kadar onları tercih etmemiz daha iyidir. Arka arkaya tavukla eti kesmeyelim aynı tahtada. Çünkü içlerinde bulunan bakteriler birbirleriyle temas ettiğinde yeni bir bakteri oluşturuyorlar. O da hastalanmamıza sebep oluyor.
Evet.
Mutfakta dedik ya dağ gibi bulaşık oluyor. Bunun kolay yolu lavabomuzun içindeki tıpayı kapatıp içine ılık sabunlu su koymak ve yaptığımız her şeyi o ılık sabunlu suyun içine atmak. Biz kenarda biriktiriyoruz ondan sonra onlar kuruyor. Kurumaması en önemli şeydir. Hatta çıkartıp böyle süzdürüp direkt makineye bile koyabiliriz. Ve daha az su sarfiyatı olur bizim için hem de zaman kaybı engeller. Sebzelerimizi alışkanlık haline getirelim. Tuzlu suda yıkayalım. İyi dezenfektandır tuzlu su. Hep sirkeli su denilir ya.
Evet.
Tuzlu su çok daha iyidir bu konuda. Sirkeli su tercihen kullanılabilir ama tuzlu suyu her zaman alışkanlık haline getirsinler, kullansınlar. Yemeğin taşması en büyük problemlerden birisi.
Evet.
Bir sürü yöntem uygulanır ama en kolay yöntemi tencerenin kapağının kenarına zeytinyağı sürmektir.
O kadar.
Bu kadar.
Taşmayacak.
Taşmaz.
Aa, süper.
Zeytinyağın oraya geldiği zaman orada hemen söner. Zeytinyağı
peki,
çünkü bastırır.
Peki süt taşarsa?
Onun da var yöntemleri.
Peki tamam.
Pilavımız tane tane olsun istiyorsak eğer.
O çok önemli.
Mesela tereyağla yapmayalım. Direkt tereyağla yapmayalım. Normal yağla yapalım. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağıyla. margarin artık tercih edilmiyor sağlık açısından. Piştikten sonra üzerine tereyağı koyalım ki birbirine yapışmasın. Tane tane olmasının diğer bir yoluysa incecik bir limon dilimini pilavımızın içine attığımız zaman hem beyaz bembeyaz olmasını sağlar hem de birbirinden ayrı durmasını ve yapışmasını engeller. Hmm, o da püf noktasıdır.
Evet. O zaman bu akşam çok güzel tane tane bir pilav yapıyoruz.
Yaparız. Yaparız tabii ki. Makarnanın lezzetini arttırmak için makarna tenceresine o pişirme suyuna birazcık süt koyarsak hatta bir tane tüm soğanı içine koyarsak birkaç dilim havuç koyarsak çok daha lezzetli olur.
Haşladığımız suya.
Tabii tabii. Sebze suyuyla pişiyormuş gibi oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Deneyin. Farkı göreceksiniz. Normal makarnadan çok daha farklı ve güzel bir lezzet olacak. Zeytinyağlı yemeklerde yapılan yanlışlarımızdan birisi de pişerken içinde bulunan özellikle zeytinyağlara şeker atılması.
Atılmaz mı?
Atmamak gerekiyor aslında. Çünkü eklenen şeker zararlı hale geliyor uzun süre piştiği zaman yemeklerin içerisinde. İstemediğimiz bir şey. Antioksidanları.
Ama sanki zeytinyağlı da şekersiz olmaz diyebiliriz.
Öyle denilir ama evet. Kullanmamak daha mantıklıdır. Hmm. İçindeki antioksidanları yani besin değerlerini anti-inflamatuar dediğimiz faydalı birçok enzimi öldürüyor.
Evet.
Öyle olduğu için de bunları şöyle yapabiliriz. Ocaktan aldıktan sonra mesela. En son mesela zeytinyağını hep öyle söyleriz. Direkt zeytinyağıyla pişirmek. Bazı noktalarda dumanlama derecesi nedeniyle zararlı olabiliyor. Büyük bölümünü zeytinyağının piştikten sonra pişmek üzereyken koymak daha sağlıklıdır.
Hmm.
Daha iyi olur her zaman.
Pilav gibi.
Gibi. Aynı mantıkta. Yemek pişirirken biz önce hani kısık ateşte yaparız ya kısık değil. Yemek pişene kadar hep harlı olmak zorunda. Yemek piştikten sonra onu kısık ateşe almamız lazım. Yemeğin lezzet noktalarından birisi de şiddetli, güçlü, kuvvetli bir ateşte pişmesidir. Yani hızlı değişim sağlamaktır. Yavaş yavaş olduğu zaman kendini bırakır çünkü ürün, sebze ya da et neyse. O yüzden mümkün olduğunca harlı ateşte pişireceğiz. Pişmeye yakın kısacağız. Daha sonrası kısık devam edecek.
Anladım, evet.
Kısıktan
bu da
başlayarak
çok önemli. Evet.
Tabii, kısıktan başlayarak yaptığımızda olmuyor.
Evet, bizim demek ki mutfakta yaptığımız en büyük hatalardan
küçük
yemek
şeyler.
Kısık ateşte ağır ağır pişecek.
Onun sebebi
derler.
Sebebi de taşmasın, yanmasın, işte sorun çıkarmasın. Tamamen garanti.
Evet.
Ama bilinçli ve başında durarak yaparsanız bir problem olmaz.
Evet.
Soğanları
vakit ayırmak gerekir.
Tabii. Mutfak
için.
Öyledir.
Yani eğer acele ediyorsak zaten istediğimiz gibi bir şey de çıkmaz ortaya.
Çıkmıyor çoğu zaman da. Bazen de şansımıza öyle acele yapıp çok da güzel olduğu olur.
Evet.
Soğanlarımızı kavururken kararması büyük problemdir. Hem görsel anlamda hem lezzet açısında. Üzerine az bir şey un serperseniz o kararmadan kurtulursunuz.
Asla kararmaz.
Kararmaz, evet. Soğanları soyarken yine büyük problemdir. İşte ağzınıza ekmek alın, suyu açık tutun ve buna benzer bir sürü yöntem vardır. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Soğanların üzerine birazcık sirke serpin. Doğramadan önce gözünüz falan yanmaz. Kuru fasulye yine problem.
Evet, pek çok kadının derdi.
Derdidir. Kuru fasulye yine bir problem. Bir gece ıslatmak, öncesinden beklemek gerek yok. Bir tencereye koyup 2 saat haşladığınız zaman bir gece beklemeyle aynı seviyeye ulaşır. Ondan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer fasulye
2 saat düdüklüde mi normal,
yok,
tencerede,
normal tencerede o bir gece beklemiş hissi yaratıyor.
Hı-hı.
Yani onun karşılığıdır.
Evet.
Yumuşamayan fasulyeler için de biz karbonat kullanırız. Yaklaşık olarak yarım kahve kaşığı diyelim.
Hı-hı.
Karbonat attığımız zaman pişirme suyuna.
Başta pişirme,
pişirme suyuna. Yumuşacık pamuk gibi olur.
Hı-hı.
Ki yediğiniz birçok yerdeki restoranlardaki o yumuşacık olmasının sebeplerinden birisi de odur.
Evet.
Sonra şey dersin ya ben de aldım o gün fasulye de ya.
Benimki böyle değil.
8 saat düdüklüde pişirdim pişmedi. Vardır öyle hikayeler.
Evet.
Sebze pişirirken.
Fasulye, nohut.
Tabii sıkıntıdır. Karnabahardır, işte lahanadır, keskin kokulu yiyecekler hep problemdir. İçine siner onlar. Onun kolay yolu şu. Kapağını az bir şey açık bırakırsak burada da mesela pişirirken o koku sebzenin içinde kalmaz çıkar dışarıya. Böylelikle evin içine siner ama yemeğe
evet.
Sinmez.
Hı-hı.
Böyle bir avantajımız var. İyi bir çekicimiz varsa, davlumbazımız varsa rahat ederiz. Ve karnabaharın kokusu çok sıkıntılıdır. O kokuyu engellemenin yolu da içine yine süt koymaktır.
Hı-hı.
Az bir şey süt koyduğumuz zaman haşlama suyuna hem bembeyaz olur karnabaharlarımız hem yumuşacık olur hem de o kokusundan da kurtulur.
Süper.
Yemeğin dibi tuttu. Ne yapacağız? Yanık kokusu var. Yenisini yapacağız. Yapamazsak ne yapacağız? Sıcak tencereyi kapağını açmadan soğuk suyu, bir lavaboyu soğuk suyla doldurup içine koyacağız. 15 dakika kapağını açmadan bekleteceğiz. O yanık kokusunu alacak Ve biz üstünden sadece dibinden değil üstünden alacağız yemeğimizi kullanabileceğiz. Bu da yanmış yemeği kurtarma yöntemlerinden birisi. Yemek çok tuzlu oldu.
Biz oysa hemen almak isteriz.
Değil. Yemek tuzlu oldu. İçine az bir şey patates doğrayıp atacağız. Daha sonra o patates tuzu çekecek. Patatesleri daha sonra içinden çıkaracağız.
Evet.
Başka et pişirmeden önce limon suyunda birazcık bekletmek. Yine onun hem lezzetini hem de kokusunu kurtarır.
Ne kadar?
Bir yarım limon yeterli olur. Sütü ocağa koymadan önce de tencereyi soğuk suyla çalkalarsanız sütün de dibinin tutmayacağını göreceğiz. Bu da küçük bir püf noktasıdır. Çok fazla var. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Yine zaten yemek yaparken tariflerde birçoğunu paylaşıyoruz. Evet. Her yemeğe özel olarak.
Evet. Yine dinleyicilerimiz kaçırdıkları varsa eyvah acaba ben neyi kaçırdım diye internet Facebook sayfamızdan takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
Çok teşekkürler. Haftaya yine güzel tariflerle birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.